Sayın Yavuzoğan, bugünkü Türkiye değerlendirmemizde öncelikle Hollanda başta olmak üzere Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri arasında yaşanan krize değinelim. Almanya ile başlayan, ardından Danimarka, Avusturya, sonra da Hollanda şeklinde devam eden kriz bugün hangi aşamada diye size sormak istiyorum. Bugün gelinen nokta ile ilgili neler söylenebilir? Hollanda'da seçimler yapıldı. Hollanda'daki seçimleri etki etmiş olabilir diye, etti diye hatta haberler çıkıyor Hollanda basınında. Bu krizin Türkiye'ye yansıması da tabii var. Türkiye'ye etki edip etmediği ya da ne şekilde ettiği hakkında kesin bir bulgu yok, herhangi bir araştırma yok. Ancak genelde evetçilere yaradı şeklinde iddialar var. Avrupa ile Türkiye arasında genelde bir derinleşmeye yüz tutan kriz mi var? Onu konuşalım sizinle.
Valla krizi fırsata çevirmek diye bir deyim var ya, son dönemde belki de güncel, çağdaş bir deyim. Birçok insanın da kullandığı. Siyasette herhalde son gelişmeleri biraz böyle değerlendirmek, böyle bakmak lazım. Türkiye'de çok kritik bir referandum var. Referandum öncesinde birçok seçimde de görüldüğü bir mağduriyet, bir şikayet, bir gerilim havasının aslında oyları konsolide ettiğine ilişkin tespit vardı. Daha önceki seçimlerde bunu AK Parti hükümeti basınla yaşadı. Bir takım sivil toplum kuruluşlarıyla muhalefette şu bu. Şimdi Hollanda'da da bir seçim vardı. Seçimden hemen önce ortaya çıkan bir krizdi bu. Ve Türkiye'deki referandum, Hollanda'daki seçim iki tarafında bu krizi bir fırsata çevirme bakışında olduğunda ortaya koyuyor. Niye dersiniz? Türkiye'de işte az önce de aktardık, bir oyları konsolide etme, evet ve hayırın birbirine yakın olma durumu var. Bu evetleri veya AK Parti seçmenini konsolide etmek, bir milli duygu, milli birlik, beraberlik havası yaratmak için bir fırsat olarak göründüğü ve buna ilişkin tepkilerin dozunun çok yüksek olduğu ya da başlangıcında o bakanların oraya gönderilme taleplerindeki ısrarın buna bağlandığını görüyoruz. Diğer tarafta Hollanda'da bir seçim var ve seçimde iktidarda olan Rutte'nin durumunun sıkıntılı olduğuna ilişkin tespitler vardı. Ve işte ırkçı lider Wilders'ın Rutte'yi yakalayabileceğine ilişkin tespitler vardı. Onlar da bu krizi bir fırsat olarak değerlendirip Türkler üzerinden siyaset yaptılar. Belli noktada da başarıya ulaştıkları tespitleri yapılıyor. İşte Rutte'nin oylarını birkaç puan yukarıya taşıdığı, birkaç milletvekili fazla kazandığı, Türkiye'ye karşı aldığı tavırla ifade ediliyor. Anket şirketleri de seçimden önce böyle tespitler yapmıştı. Türkiye'de de şimdi Almanya ile başladı. Aslında ilk Avusturya fikri yakmıştı. Almanya ile devam etti. Dışişleri Bakanı gelir misin, gelmezsin, konuşursun, konuşamazsın diye. Sonrasında da Hollanda bu meseleye girdi. Danimarka Başbakanla randevusunu iptal etti. Avusturya sürekli bununla ilgili açıklamalar yapıyor. İsviçre'de bir gazetede Türkçe metin yayınlandı. Burada yaşıyorsunuz, demokratik bir sistemde yaşıyorsunuz ve bu demokratik sistemin içinde yaşarken Türkiye'deki düzenlemeyi antidemokratik olarak görüyor gazete. Antidemokratik bir düzenlemeye evet diyemezsiniz Türk vatandaşlarına çağrı yaparak. Eğer evet diyecekseniz burada yaşayamazsınız diye böyle bir metin bile yayınlandı. Bild gazetesi, İsviçre gazetesi ve Türk azınlığa yönelik böyle bir çağrıda bulundu. Şimdi Almanya'da da Bild gazetesi, Almanya'nın en çok satan gazetelerinden biri, Erdoğan'a ilişkin eleştirilerini sıraladı. Hem Türkiye'deki düzenlemeye hem de açıklamalarına yönelik. Orada da Türk vatandaşlarını hayır demeye çağırdı. Şöyle bir tablo var. Bir alerji var Avrupa'da Erdoğan'a karşı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara karşı ve en sonda Nazi benzetmelerine karşı. Yani bu tansiyonu en çok yükselten açıklama, eleştiri, Erdoğan'ın eleştirisi Nazi benzetmesiydi. İşte bu Nazi benzetmesinden sonra bir bir Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı tavır aldıklarını ve hem Hollanda'nın hem Almanya'nın yanında yer aldıklarını görüyoruz. Şimdi Hollanda'da seçim bitti ama Türkiye'de daha referanduma zaman var. Eğer Türkiye ile Avrupa arasındaki bu kriz referandum sürecinde oyları konsolide edecek diye bir tespit yapılırsa anket firmaları tarafından ya da AK Parti'ye anket yapan firmalar tarafından.
Böyle bir iddia var zaten. Özellikle hayır cephesi bu krizin evet oylarının artışına neden olacağı şeklinde iddiada bulunuyor son günlerde.
Evet, bunun içinde özellikle çıkarıldığı iddiasında bulunuyor. İşte Başbakan bir açıklama yapıyor. 15'inde seçim var Hollanda'da. Ondan önce Hollanda'da herhangi bir etkinlikte bulunmak mümkün görünmüyor diyor. Sonra Dışişleri Bakanı ben geleceğim diyor. 15'inden sonra da gelebilirim diyor. Sonra erken gitmeye karar veriyor. Uçuş izinleri iptal ediliyor. Ve konuşturma yaptırmayacağını söylüyor Hollanda. Ardından aileden sorumlu bakan Almanya'dan karayoluyla Hollanda'ya girmeye çalışıyor. Bu zorlamanın nedenini Türkiye'de muhalefet evet oylarını arttırmak ve evet oylarını konsolide etmek, seçmeni konsolide etmek için bir girişimi olarak sundu kamuoyuna.
Konsolideden kastınız?
Milliyetçi duyguları yukarıya çıkartarak daha önce AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermiş olan seçmenin bak biz burada bu işi düzeltemezsek, bir arada olmazsak Avrupa'da bizim düşmanımız, başka ülkelerde düşmanımız, zaten PKK var, zaten FETÖ var, bizim bir arada olmamız lazım diyerek bir dayanışma içine girmesini sağlamak için vesile olarak, bir gerekçe olarak gösteriyor. Ve bunun üzerinden bir politika yapılıyor. Daha önce bu basın üzerinden yapılmıştı, daha önce başka bir takım gerekçelerle yapılmıştı seçimlerde. Ama bu referandumda Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti ile kavga etmiyor. Ve kampanya stratejisini kavgasız bir kampanya üzerine kurdu. Mesela Taksim'e cami, Türkiye'de çok tartışılan bir meseledir. Taksim Camii için temel atma töreni bile düzenlendi ve Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili tek bir eleştiri gündeme getirmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü serbest bırakıldı. Bununla ilgili CHP'de en azından belli kesimlerin, CHP'nin hassasiyetleri var. Tek bir eleştiri gündeme taşınmadı. Yani bunun üzerinden Türkiye'de bir kavga çıkmadı. İşte hiçbir kavga çıkmaması orada oy verenlerin konsolide edilmesinde sorun yaratacağı düşüncesini geçiriyor AK Parti'de. Ve muhalefete göre kavgayı yurt dışında buldu AK Parti ve bunun üzerinden politika yapıyor. Kendi seçmenini, saflarını sıklaştırabilmek, kendi seçmeninin duygularını daha böyle canlı tutabilmek için.
Bu arada yani, Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden de destekleyici mesajlar geliyor. Ya da şöyle yapın, böyle yapın, biz işte şu konuda arkanızdayız, yanınızdayız şeklinde isteklerde bulunuyor. Bunu nasıl karşılamak gerekir?
Tam da söylediğim stratejinin bir parçası bu. Çünkü bunu Türkiye'de iç politikada kullanacak hükümet ve biz bunun bir parçası olmayalım diyerek Cumhuriyet Halk Partisi uyguladığı stratejinin bir parçası olarak dedi ki evet Hollanda burada insan haklarına aykırı hareket etmiştir. Hollanda demokratik düzene aykırı hareket etmiştir. İfade özgürlüğünü engellemiştir. Hollanda'ya yaptırım uygulayın ama yaptırım uygulayın. Sözde değil icraatta. İlişkileri dondurun, işte ne bileyim şunu yapın, bunu yapın falan diye bir adım öteden, bir adım yukarıdan tepkisini ortaya koydu Cumhuriyet Halk Partisi. Yani burada da hükümeti bir noktaya doğru götürmek ve sıkıştırmak istedi. Çünkü hükümet işte yaptırım uyguluyorum dedi, uçuşları yasakladı. Resmi kamu personelinin uçuşlarını, yani bakanlar, milletvekilleri ya da bürokratların uçuşlarını Türkiye'ye yasakladı. Bir takım başka önlemler aldı ama mesela ekonomi konusunda herhangi bir önlem alınmadı. Bu yaptırımlar sözde diye eleştirdiler. Yani yukarıya, üste çıkmaya çalıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'de herhangi bir kavgayı bir gerekçe olarak kullanıp evet oylarını arttırmasını önüne geçmeyi amaçlayarak bir strateji bu. O stratejinin de parçası.
Bu arada Avrupa Birliği'nden özellikle Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Jean-Claude Juncker peş peşe açıklamalar yaparak Hollanda'ya destek çıktı.
Şimdi Avrupa Birliği'nden yapılan resmi açıklamaların tamamında Hollanda destekleniyor. Almanya'da resmi olarak yaptığı açıklamada Hollanda'yı destekledi. Hatta Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan da o zaman bir eleştiri getirdi. Hollanda için atlarınızla, itlerinizle oradaki Türklerin üzerine gittiniz. Almanya'ya siz de farklı değilsiniz. Siz de atlarınızla, itlerinizle Türklerin üzerine geliyorsunuz gibi bir açıklama da yaptı. Çok kızdı. Hem resmi açıklamalar hem ülke ülke baktığınızda yapılan açıklamalarda Hollanda'ya bir dayanışma mesajını görüyorsunuz. Ama o dayanışmanın temelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi benzetmesi var. Yani Hollanda, Rotterdam 1945'te Hitler tarafından yıkılmış bir şehir. Böyle bir geçmişi olan şehre yönelik Nazi benzetmesine tepki olarak bir dayanışma karşı tarafta oluşturmuş görünüyor. Ama şunu da unutmamamız lazım. Evet, Avrupa'da bir bütün olarak aslında Avusturya'da başlamıştı. Sonra Almanya'yla devam etti. Ama bir bütün olarak Avrupa'da şu anda Erdoğan'a ve Erdoğan'ın desteklediği bu anayasa değişikliğine karşı tavır gözlemleniyor. Erdoğan'ın, AK Parti'nin ya da evet oylarını destekleyenlerin Avrupa'da kampanya yapmalarına sıcak bakılmıyor. Aslında bu gazeteler vasıtasıyla yazılan makalelerde de net bir şekilde ortaya konuluyor. Çünkü demokratik bulunmuyor. Ankara da bunu kullanıyor. Avrupa'nın birleşip Türkiye'nin kötülüğünü istediği biçiminde bir mesajla referandum sürecinde kampanyanın bir parçası haline getiriyor. Önümüzdeki dönemde Almanya'dan gelen açıklamalara bakılırsa ki Cumhurbaşkanı'nın Almanya'ya gideceğine ilişkin bir beklenti vardı. Oradaki Türk kökenlere bir kampanyanın parçası olarak Almanya Başbakanlık Müsteşarı diğer devletlerden gelen politikacıların Almanya'da kampanya düzenlemeleri izne bağlı, biz bu izinleri iptal etmek durumunda kalabiliriz dedi. Yani Cumhurbaşkanı'na da gelme mesajı verdiler. Bu gerilim devam edecek seçim sürecinde.
Peki bu arada hayır diyenler, hayır kampanyasını yürütenler de mi aynı şekilde gidemeyecek? Yoksa hayır için geldik, biz farklıyız mı diyecekler? Bu yasak sadece evetçilere karşı mı, yoksa genelde propaganda yapıcılara karşı mı?
Genelde propaganda yapıcılara karşı görünse bile özelde evetçilere karşı görünüyor ve AK Parti hükümetinin temsilcilerinin oraya gidip bir kampanyanın parçası olmalarına sıcak bakmıyorlar. Gerekçe de güvenlik oluyor, oradaki sosyal barışı bozuyor gibi gerekçeler oluyor. Ama hayır cephesinde de buna tepki olarak mesela CHP Almanya'ya ve diğer ülkelere yapacağı birçok seyahati iptal etti kampanyanın parçası olarak. Zaten ağırlıklı olarak AK Parti yapıyordu bu kampanyayı. Diğer partiler çok fazla yapmıyorlardı. Ama o toplumların içindeki bir takım sivil toplum kuruluşları bu kampanyaları yapıyorlar. Kendi içlerinde evet de diyorlar, hayır da diyorlar. Onlara ilişkin bir yasaklama söz konusu değil. Türkiye'den gidecek olan politikacıların yapacağı kampanyalara yönelik bir yasaklama söz konusu. O yasaklamaların ardından başkonsolosluklarda bu kampanyaların yapılmaya başlanmasına da Türkiye'den ciddi eleştiri var muhalefet partilerinden. Çünkü başkonsolosluklar devletin mekanları ve o mekanlarda herhangi bir partinin propagandasının yapılmasının işte Maliye Bakanlığı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda nasıl yapılamıyorsa başkonsoloslukta da yapılamaz diye eleştirileri var. Şimdi bu bir kriz. Bu kriz referanduma giderken her taraf açısından da önemli. Çünkü Avrupa'da da birçok noktada seçimler olacak. O seçimlerde Türkiye büyük malzeme. Türkiye'de de referanduma gidilecek. Bu referanduma gidişte de ciddi malzeme hükümet tarafından kullanılıyor. Bir mağduriyet malzemesi, aynı zamanda bir düşman yaratarak o düşmana karşı savaşıyormuş görüntüsüyle işte dediğimiz gibi oyları konsolide etme meselesi. Peki Türkiye'de işe yarıyor mu? Bu tabii başlarken de konuştuğumuz konuydu. Hollanda'da yaradığını gördük ama Türkiye'de işe yarayıp yaramadığına ilişkin net bir tespit yok. Net bir araştırma yok. Şu ana kadar kamuoyuna açıklanmış.
İddialar var sadece.
İddialar var sadece. Muhalefet bunu evet oylarını arttırmak için hükümetin kullandığını iddia ediyor. Hükümet bunu reddediyor. Bir takım kamuoyu araştırma şirketleri ise şöyle tespitler yapıyorlar. Bu Türkiye'de işe yaramayacak çünkü CHP'de benzer bir tavır aldı ve seçmeni etkilemeyecek. Birileri de diyor ki bunun içinde AK Parti bir takım yöneticiler de var. Avrupa'ya teşekkür etmemiz lazım. Onların sayesinde evet puanları 2 puan arttı biçiminde tespitler de var. Ama net bizi biraz daha aydınlatacak sonuçları belki biz bir hafta içinde falan göreceğiz.
Peki işin turizm, ekonomi yönlerine de bakalım. Avrupa ile yaşanan bu kriz eğer sürerse, referandumdan sonra da sürerse özellikle, Avrupa'nın Türkiye'ye yapmış olduğu yatırımlar, Hollanda'nın, Almanya'nın yatırımları, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine yaptığı ihracat, %60 ihracatı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne. Bunun yanı sıra turizm açısından da baktığımızda Almanya'dan, Avrupa Birliği ülkelerinden çok sayıda turist geliyor. Almanya Türkiye'ye milyonlarca turist gönderiyor her yıl. Bunları düşündüğümüz zaman Türkiye'nin hem ekonomik yatırımlar hem turizm açısından büyük bir sıkıntı içine gireceği düşünülemez mi eğer bu kriz sürerse?
Tabii ki düşünülebilir. Zaten bu kriz sırasında bazı bakanların yaptıkları açıklamaları Türkiye'yi takip edenler belki dikkat etmişlerdir. Bu ekonomik yaptırım olmayacak diye hem Maliye Bakanı hem Ekonomi Bakanı ard arda ve sık sık hemen hemen her gün açıklama yaptılar. Ve dediler ki bu işin ekonomiyle bir alakası yok. Siyasi ayağı ayrıdır, ekonomi ayağı ayrıdır. Hollandalılarla bir sorunumuz yok diye sürekli açıklama yapan hem Başbakan hem Cumhurbaşkanı hem diğer yetkililer var. Yani bir taraftan kavga ediyorsunuz, bir taraftan da dünyanın bu içinde bulunduğu ekonomik sorunlar nedeniyle kritik ülkeler bunlar. Hollanda'nın dediğiniz gibi çok sayıda doğrudan yatırımı var Türkiye'de. Almanya'nın aynı şekilde, keza Türkiye'nin ihracatının büyük bölümü Avrupa'ya ve turizm en önemli sorun. geçen yıl Ruslarla yaşanan kriz nedeniyle turizmciler kan ağladılar deyim yerindeyse. Bu yıl Ruslar gelecek, ne kadar geleceği tam olarak belli değil. Ama Avrupa'da yaşanan bu kriz Avrupalıların Türkiye'ye gelişini etkilerse turizmde ne olacak? Ki artık o sektör dayanacak gücü kalmamış bir sektör. Hollanda 1 milyon civarında turistle Türkiye'ye geliyor. Hollanda'dan 1 milyon civarında. 4 milyon civarında Almanya'dan geliyor. Ve en sert tartışmalar şu anda Almanya'da ve Hollanda'da yaşanıyor. Turizm açısından da ciddi bir risk oluşturduğunu görüyor. Sektördekiler de bu riski dile getiriyorlar. Yetkililerse risk oluşturmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Ama elbette bu krizin bir maliyeti olacak. Dediğimiz gibi 16 Nisan'da takvimler bitmiyor. 17 Nisan var. 17 Nisan'dan sonra işin ekonomik boyutları, hasarı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine getirdiği hasar, Avrupa'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların yaşayacakları sorunlar ki bunlar da kalacak ve en büyük kaygıyı da şu anda onlar orada yaşıyorlar. İşte Hollanda'daki tabloyu görmüşsünüzdür. Köpeklerle saldırdılar. Gerçekten insanlık dışı görüntüler ortaya çıktı. Ve bu liberal bir partinin iktidarında meydana geldi. Orada başka bir takım faşist düşünceli partiler var ve bunların iktidarı zorlama ihtimalleri var başka ülkelerde. Orada ortaya çıkacak tablolarda Türk vatandaşlarının durumu 16 Nisan'dan önceye göre iyi mi olacak, kötü mü olacak? Bütün bunlar da tabii 17 Nisan'dan sonra hesaplanacak ama mutlaka bu işin 17 Nisan'dan sonraya kalan eksiği, getirileri olacaktır. Hem Türkiye'ye hem Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına. Tabii şu anda sadece motivasyon 16 Nisan olduğu için çok fazla 17 Nisan hesap edilmiyor. Ama Türkiye ile Avrupa Birliği tarihin en büyük krizini yaşıyor. Bitti bitecek noktada ilişkiler, bunu söyleyebiliriz. Bir mülteci anlaşması vardı. O mülteci anlaşmasının iptal edileceğine ilişkin açıklamalar yapılıyor. Dışişleri Bakanı tarafından, AB Bakanı tarafından yapıldı bu açıklamalar. Ve o ilişkilerin artık 17 Nisan'da eskisi gibi olmayacağını görebiliyoruz. Tabii ortaya çıkacak referandum sonucu da önemli olacak.
Bir diğer konuya değinelim. Eski hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisine yönelik suçlamalarına yanıt verdi. Yine bir Bülent Arınç-Melih Gökçek kapışmasına sahne oldu Türkiye adeta. Televizyonlarda bu konu gündeme geldi ve Twitter hesaplarından her iki kişi de karşılıklı mesajlar göndermeye başladılar. Nedir bu olayın arkasında yatan, perde arkasında yatan?
Zaten bitmeyen bir kavga vardı aralarında. Melih Gökçek son dönemde biraz dikkatlerini üzerine çekmek için aslında hep yaptı da enteresan açıklamalar yapıyor, girişimlerde bulunuyor. İşte Amerika'dan, Avrupa'dan gazetecileri Cumhurbaşkanı'yla buluşturacağım diye getirip kendisi röportaj veriyor. Gazeteciler isyan ediyorlar falan. En son gündemdeki konulardan birisi buydu. TGRT'de katıldığı bir programda gezi sürecinde o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan Fas'ta başbakan vekili olarak da Bülent Arınç Gezi'de o tansiyonun yüksek olduğu dönemde Gezi'yi oluşturan bileşenlerin temsilcileriyle buluşuyor. Bir takım taleplerde bulunuyorlar. Onu anlatıyor ve sonra diyor ki eğer Geziciler başarılı olsaydı ki bu AK Parti tarafından darbe olarak değerlendiriliyor. O Gezicilerin istediği başbakan Bülent Arınç'tı. Bülent Arınç'ı başbakan yapacaklar. Tayyip Erdoğan'ı devireceklerdi diyor. Tabii bu Bülent Arınç'a son dönemde herhalde yakıştırılmış 10. 15. mesele olarak görülebilir. Çünkü FETÖ soruşturmaları çerçevesinde de birçok konuda adı geçmişti. Kendisi de tepki göstermişti ama Melih Gökçek'le özel bir kavgaları var. Daha önce de Bülent Arınç, Melih Gökçek'in bir açıklaması üzerine Ankara'yı parsel parsel sattın FETÖ'cülere demişti. Şimdi Melih Gökçek herhalde ondan intikam alıyor. O da buna yanıt verdi. TGRT'de yine aynı yerden ve internet üzerinden 20 yıldır belediye başkanısın. Birçok hata yaptın veya birçok şey yaptın. Bunları gizlemek için bu koltuktan kalkamıyorsun gibi bir cümleyle eleştirdi. Ve tabii başbakan olarak herhangi bir şekilde onların beni görmesi şu bu falan bunların hepsi yakıştırma. O zaman başka isim söylersin. İşte ne bileyim bu bir öngörü değil, bu bir bilgiye dayanmıyor. Bunu yalanlamak bile anlamsız biçiminde bir değerlendirmesini yaptı. O kavganın devam ettiğini görüyoruz. Ama şu aralar Bülent Arınç biraz o FETÖ soruşturmalarından dolayı da kenara itilmiş olduğu için Melih Gökçek daha fazla sesini duyurabiliyor. Zaten kendine ait televizyon kanalı da var oğlunun. İstediği zaman oraya çıkıyor, konuşuyor. Bülent Arınç ise çok sık konuşamıyor. Televizyon kanallarının konuşma taleplerini reddettiğini de biliyoruz Bülent Arınç'ın.
Sayın Orhan çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.